Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3'de 1400 Hicri Kameri, 19 Cemadiyel Evvel 1443 ve miladi 23 Aralık 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz, Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, semavi tilavetler, Ayetullah Hamine'yi açısından bölgede kalıcı güvenlik bileşenleri, Afganistan konunu bölgesel ve uluslararası görüşmeler ve kalıcı ıtır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Papa Francis, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın miladi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Tahran Cuma Hatibi, İslam nizamının ve bölgenin güvenliğini arttırdığını söyledi. 17. Büyük Peygamber tasvikatı 16 füze eş zamanlı ateşlendi. İran'da son 24 saatte 44 vatandaş koronavirüsten hayatını kaybetti. Türkiye'de Gülen ve PKK bağlantılı 770 kişinin mal varlığına el konuldu. Ve Hamas, Cezayir'de Filistinli grupların oturumunu olumlu karşıladı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi, Dünya Katolikleri Lideri Papa Francis'e gönderdiği mesajda, Hz. İsa'nın veladet yıl dönümünü tebrik ederek, bu kutlu veladet insan, severlik ve mustazafların kurtuluş müjdesini hatırlatmak üzere iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Cuma günü, Hz. İsa'nın veladet yıl dönümü dolayısıyla Katoliklerin lideri Papa Francis, ve tüm Hristiyanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Reisi mesajında bu bereketli veladetin Hazreti Meryem'e saygıyla anlam ve mustazafların kurtuluşunu müjdelemek için iyi bir fırsat olduğunu belirterek Hazreti İsa Sultancıların zulmüne karşı direnişle beşeriyete aydın bir gelecek vaat ettiğini vurguladı. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Hazreti İsa'nın veladiyeti dönümüdür. Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'de birçok kez adı geçen Ulul Azm peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim birçok ayette o hazretin konumundan söz etmiştir.
Tahran Cuma Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın bölgede güvenlik seviyesini anlamlı bir şekilde geliştirdiğini vurguladı. Bu hafta Tahran Cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd şöyle dedi. Amerika ve Siyonist rejim İsrail, Batı Asya bölgesine istikrarsızlık etkenleriyken, İslami nizam bölgede güvenlik seviyesini anlamlı bir şekilde geliştirdi ve yolu sadece İran için değil, tüm İslam dünyası için güç üretmeyi açmış oldu. Hüccetü'l-İslam Ebu Tarabi Ferd, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Haç Kasım Süleymani'nin bölgede ve dünyada güvenliğin sağlanmasında ifa ettiği rolünü hatırlatarak şu vurguyu yaptı. Şehit Süleymani ve silah arkadaşları tekfirci IŞİD terör örgütüyle mücadele ederek İran, bölge ve hatta Avrupa ve tüm dünya için güvenlik yarattı. Tahran Cuma Hatibi Ebu Tarabi Ferd savunma sisteminin yanında mali sisteminde iktidarla ülkeyi yönetmekte önemine vurgu yaparak sürdürülebilir ve güvenilir mali kaynak olmadan güvenliğin zirvesine ulaşmanın ve toplumun saadete kavuşturmasının mümkün olmadığını vurguladı.
17. Büyük Peygamber tatbikatının nihai merhalesinde çeşitli kategorilerde yer alan 16 adet balistik füze eş zamanlı ateşlenerek önceden belirlenen hedeflerin hepsini imha etti. İran Peresi'nin haberine göre 17. Büyük Peygamber tatbikatının nihai merhalesinde 16 adet balistik füze eş zamanlı ateşlenerek önceden belirlenen hedeflerin hepsini imha etti. Bu merhalede İranlı uzmanların geliştirdiği Emad, Kadir, Sicil, Zelzal, Desful ve Zülfikar füzeleri farazi düşmanın hassas mevzilerini %100 isabetle imha etmeyi başardı. Bu arada füzelerin ateşlenmesiyle birlikte hava uzay kuvvetine bağlı 10 adet taarruz İHA'sı da havalanarak önceden belirlenen hedeflere vurdu. 17. Büyük Peygamber askeri tatbikatı Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Hürmüzgan, Buşer ve Huzistan eyaletlerinin kara sularında İslam İnkılabı, Muhafızlar Ordusu'na bağlı kara, deniz ve hava uzay kuvvetleri ve bazı gönüllü seferberler birliklerinin katılımıyla geçen pazartesi günü başladı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, Muhafızlar Ordusu'nun tatbikatta kullandığı füzelerle gerçek muharebede kullanacağı füzelerin arasındaki tek farkın ateş açısı olduğunu belirterek, düşmanları sözlerine ve açıklamalarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. 17. Büyük Peygamber tatbikatının nihai merhalesinin kulisinde bu açıklamayı yapan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami, bu tatbikatın düzenlenmesi özellikle füze bölümünde çok açık ve net mesajları olduğunu belirterek şöyle dedi. Bu tatbikatın mesajı Siyonist rejim elebaşlarının tehditlerine karşı ciddi, gerçek ve sahaya göre bir uyarıdır. Onlar yanlışlarına ve hatalarına çok dikkat etmeleri gerekir. Zira en ufak hatalarında ellerini keseriz. General Selami açıklamasının devamında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti'nin füzeleri daha da dakik hale geldiğini ve eş zamanlı birçok noktadan gerçeğinden farklı olmayan hedefe ateş edildiğini belirterek şöyle ekledi. Bu kombine tatbikat taarruz İHA'ları ve nokta vuruşu yapan balistik füzelerle düzenlendi ve bizi gerçek şartlara %100 yaklaştırdı. Füze tatbikatında gerçek şartlarla tatbikat şartları birbiriyle örtüştüğünü kaydeden General Selami, ateşlenen füzelerin tümü belirlenen hedefleri gerçek şartlara göre imha ettiğini vurguladı.
İslam-İran Yargı Erki İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki insan hakları kararnamesine olumsuz oy vermesini eleştirdi. Twitter hesabında Amerika'nın iki insan hakları kararnamesi için olumsuz oy kullanmasını eleştiren Garibabadi şu ifadeleri kullandı. Amerika, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki önemli kararnameye olumsuz oy vermiştir. Her türlü ırkçı ayrımcılığı kınayan kararname, 49 çekimser oy ve Amerika ve Ukrayna'nın olumsuz oylarına karşı 130 olumlu oyla onaylandı. Bu kararname 2015 yılından beri her yıl genel kurulda sunuluyor ve Amerika her yıl ona olumsuz oy veriyor. İkinci kararname ise gıda hakkı başlığını taşıyan kararnamedir ve açlığın insani kerametin ihlali olduğunu vurgulayarak milli, bölgesel ve uluslararası düzeylerde acilen bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin uygulanmasına vurgu yapmaktadır. Bu kararname Amerika ve Siyonist İsrail'in iki olumsuz oyuna karşı 186 oyla onaylandı.
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Hac Kasım Süleymani takdirle andı. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, şehit General Süleymani'ye özel sevgi ve vefa duygusuna vurgu yaparak, İranlı yetkililerle görüşmelerinde İranlı yetkililerin Venezuela'ya karşı sadakat ve samimiyetinden söz etti. Maduro ayrıca Venezuela'nın merhum Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'i de saygıyla andığı açıklamasında ülkesinin geleceğinin kalkınmayla beraber olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Hac Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeye yaptığı ziyareti sırasında Amerika terör devletinin Bağdat Havalimanı yakınında düzenledikleri terör saldırısında Haçlı Şabi komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.
Sağlık Bakanlığı İnformasyon Merkezi son bir günde 44 vatandaş daha koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini ve böylece bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 131.306'ya yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı İnformasyon Merkezi son 24 saatte ülkede toplam 1967 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 321 hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Sağlık Bakanlığı İnformasyon Merkezi şimdiye dek 6.181.784 vatandaş bu hastalığa yakalandığını, 6.022.150 hasta tedavi edildiğini veya iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Resmi verilere göre koronavirüs salgını şimdiye dek dünyada 278.610.000 kişiyi etkiledi. 5.403.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
Çin yönetimi 13 milyon nüfusu olan bir kentini karantinaya aldı. 2021 kış olimpiyat oyunlarına sayılı günler kaldığı bir sırada Çin yönetimi, Shaanxi eyaletinin kuzeydoğusuna yer alan Xi'an kentini 200 korona vakası tespit edilmesi üzerine perşembe gününden itibaren tam karantina altına aldı. Çin yönetiminin talimatına göre her aileden ancak bir kişi günde iki kez ve sırf zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere evden çıkabilecek ve ailenin diğer fertleri evden çıkamayacak. Yine an itibariyle otellerde ikamet edenler de otellerde kalacak. Çin yönetimi koronavirüs pandemisi başladığı günden beri 4.636 ölüm vakası ve 100.644 COVID-19 vakası rapor etti. Bu arada koronavirüsün yeni varyantı Omikron ile ilk kez Güney Afrika ve Kara Kıta'nın güneyinde yer alan bazı ülkelerde ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü analizleri bu varyantın mutasyonları vücuttaki antikorları etkisiz hale getirdiğini ve sonuçta vücudun direncini olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı 770 kişinin mal varlığına gülen örgütü ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlaması ile el konması talimatı verdi. Türkiye medyasında çıkan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu 770 kişiden 454'ü FETÖ üyesi ve geriye kalanları da PKK-KCK üyesi olmakla suçlandığını belirtti. Haberde IŞİD, El-Kaide, Hizbullah İslami Hareket Örgütü, Kudüs Ordusu ve El-Nusra gibi radikal örgütlerin üyelerinin mal varlığına bakanlığın talimatı üzerine el konulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca bazı solcu terör örgütlerinin üyelerinin de mal varlığına el konuldu.
Askeri kaynaklar Türkiye savaş uçaklarının Kuzey Irak'ta Erbil'in kuzeyine hava akını düzenlediğini duyurdu. Askeri kaynaklar Türkiye savaş uçaklarının Erbil'in kuzeyinde Beradus bölgesinde bazı noktaları vurduğunu duyurdu. Söz konusu kaynaklar hava akını çok geniş çapta yapıldığını ve hedef alınan noktalara yakın köylerde halkın dehşete kapılmasına yol açtığını belirtti. Türkiye son yıllarda birçok kez PKK terör örgütünün bastırması bahanesiyle Kuzey Irak topraklarına tecavüz ediyor. Bu saldırılar ise Irak devleti ve başka ülkelerin sert tepkisine yol açıyor. Irak Cumhurbaşkanlığı Bürosu, Türkiye'nin saldırılarına kınayarak saldırıların Irak'ın milli egemenliğinin ihlali ve komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu belirtiyor.
Filistin İslam Medeniyetleri Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Cezayir'in Filistinli grupların oturumuna ev sahipliği yapmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı. Cuma günü bu açıklamayı yapan Heniye, Cezayir oturumunda Filistinli kurumların nasıl yeniden yapılandırılması gerekti ve Siyonist rejim İsrail ile mücadele stratejisi üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı. Heniye, Filistinli grupların arasındaki ihtilafların sonlandırılması için gerçek irade ve ciddi kararlılık gerektiğini belirtirken, parlamento ve başkanlık ve milli meclis seçimleri ve Siyonist rejim ile bir bütün olarak mücadele edilmesi konularında anlaşmaya varmaları gerektiğini ifade etti. Bundan önce Hamas üyelerinden Sami Ebu Zuhri de Hamas hareketi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmacid Tebun'un Filistinli grupların konferansına davetine olumlu karşılık vereceklerini ve oturumun başarılı olması için çaba harcayacaklarını belirtmişti.
Yemen'in Ensarullah Hareketi üyesi Muhammed Ali Husi, başkent San'a'da bir stadyumu silah deposu olduğu iddiasıyla bombardıman eden Suud İttifakı'nın iddiasını reddederek iddianın tamamen yalan olduğunu vurguladı. Bugün Twitter hesabında bu tepki gösteren Husi, medya mensupları Es-Sora stadyumunu görüntülemek için oraya geleceğini ve Amerika, İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve müttefiklerinin yalanını ifşa edeceklerini belirtti. Husi, Suudi İttifakı'nın Es-Sora stadyumunu boşaltmak için 6 saat süre tanımasına da işaretle, saldırgan ittifak zaten hasara uğrayan stadyumu bombardıman edeceğini, ki bu da Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridinde yaptığının aynısı olduğunu vurguladı. Husi, Birleşmiş Milletler yetkililerinden Es-Sora stadyumuna giderek bu mekanı teftiş etmelerini istedi.
Amerika'nın Foreign Policy dergisi Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Suudi Arabistan toplumunun kültürünü ve inançlarını değiştirme uygulamaları yüzünden bu ülkede uyuşturucu madde tüketimi hızla artmaya başladığını yazdı. Suudi Arabistanlı gençlerin arasında uyuşturucu madde tüketimi hızla arttığını da yazan dergi, bu ülkenin toplumunda değişiklik yapma girişimleri ve uyuşturucu madde tüketiminin azaltılması yönünde sarf edilen çabalara karşın uyuşturucu madde tüketiminde artış kaydedildiğini belirtti. Dergi raporunda Suudi Arabistan'a uyuşturucu maddelerin girişi çok sıradan bir durum haline geldiğini, öyle ki bu ülkeyi Batı Asya bölgesinin uyuşturucu başkenti yaptığını vurguladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesi Ukrayna ile savaşmak niyetinde olmadığını ancak Amerika'nın Moskova'nın güvenlik taleplerine hemen cevap vermesi gerektiğini belirtti. Yıl sonu dolayısıyla düzenlediği basın konferansında bu açıklamayı yapan Putin, Rusya şimdiye kadar önerdiği güvenlik paketi ve talep ettiği güvenlik güvencesi hakkında Amerika ve diğer batılı taraflardan hiçbir olumlu tepki görmediğini belirtti. Putin, Rusya'nın önerdiği paketin amacı bölgede krizi hafifletmeyi ve güvenliği arttırmayı amaçladığını kaydetti.
Avrupa'da doğal gaz rezervlerinden çıkarılmasında yeni bir rekora daha ulaşıldığı açıklandı. Avrupa doğal gaz altyapı verilerine göre doğal gaz rezervlerinden çıkarılması 22 Aralık tarihinde 2011 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Malezya'nın Afganistan konusunda Batı'nın tuzağı hakkındaki uyarısı ile ilgili. Malezya Dışişleri Bakanı İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Afganistan'da Taliban hakimiyetini resmiyete tanımak için Batı'nın tuzağına düşmesi konusunda uyarıda bulundu. Seyfettin Abdullah ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Afganistan gelişmeleri konusunda bağımsız tutumuna vurgu yaptı. Başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler Afganistan'ın geleceğini kendi politikalarına ve programlarına göre ayarlamaya çalışmakta ve diğer ülkeleri de bunu kabul etmeye zorlamaktadırlar. Bu yüzden Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah'ın Afganistan'daki gelişmelerle ilgili endişesi büyük önem taşıyor. Amerika'nın Taliban hükümetini resmiyete tanımaya muhalefeti ve Beyaz Saray tarafından Afganistan mal varlıklarının dondurulması, Washington'un Taliban'ı Doha'da Amerika ile vardığı anlaşma metnine geri getirmektir. Zira anlaşma, Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesi sırasında göz ardı edildi. Söz konusu anlaşmanın mahiyeti ve başlıca maddelerin hala belirsiz ve gizli olması nedeniyle Amerika'nın Taliban'ı kendi siyasi ve güvenlik çizgisine getirmek için çalışmasının bölge için sorun oluşturmasından endişe ediliyor. Siyasi meseleler uzmanı Feridun Barkzai'ye göre Taliban Afganistan halkının yararına siyasetler izlemeli, kapsamlı hükümet kurmalı ve eskiden ders almalı ki işbirliği ortamını hazırlasın. Amerika'nın sözde insani yardım bahaneleriyle Taliban için mali kaynakları serbest bırakmaya başladığı dikkate alındığında, bölge ülkeleri ve Afganistan halkının yararları dikkate alınmadan Amerika'nın çıkarlarını sağlamak gerektiği her yerde Washington Taliban'ın resmiyete tanıyacağı ve diğer ülkeleri de Taliban konusunda Beyaz Saray'a eşlik etmesini sağlayacağını unutmamak gerekir. Bu yüzden Malezya Dışişleri Bakanı'na göre İslam İşbirliği Teşkilatı ki Birleşmiş Milletler'in ardından en büyük uluslararası teşkilattır, Batı'nın isteklerini dikkate almadan Taliban ile işbirliği ve Afganistan sorunlarının çözülmemesi alanında bağımsız bir şekilde program yapması gerekir.
Bu çağrı ve istek, Pakistan'da düzenlenen son İslam İşbirliği Teşkilatı'nın oturumunda Amerika'dan da bir temsilcinin katılması ve teşkilatın istekleri ve kararlarını etkileyebileceği bakımından önemli sayılıyor. Kabil Üniversitesi akademisyenlerinden siyaset uzmanı Sayın Ahmedi bu konuda Amerika'nın Taliban'a uyguladığı yaptırımların sadece Afganistan halkını daha fazla sorunla karşı karşıya bıraktığını ve Taliban'ın hakimiyet gücünü de etkileyemediğini, bu yüzden Amerika'nın hali hazırda Taliban'ı değil Afganistan halkını cezalandırmakta olduğunu düşünüyor. Her halükarda 15 Ağustos tarihinde Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil'i ele geçirmesi ardından Afgan halkının sorunları daha da artmıştır ve bunun büyük bölümü ise Afganistan mali kaynaklarının Amerika ve Batı dünyası tarafından boruk edilmesiyle ilgilidir. İslam İşbirliği Teşkilatı İslamabad toplantısına katılan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan da burada yaptığı konuşmada Afgan halkına yardım için Tahran'ın birkaç önerisi olduğunu, bunlardan birinin Afgan halkının acil yardıma ihtiyaçları olduğu için İslam ülkeleri tarafından bir mali fonun kurulması zarureti ve dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Amerika'nın Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı müzakerelerde Amerika'nın kendi isteklerini Taliban yönetimine dayatmak amacında olduğunu gösteriyor. Fakat dondurulmuş Afganistan mal varlıklarının serbest bırakılma şartları Afganistan halkı ve bölgesel isteklere tamamen aykırı olduğu açıkça görülüyor. Bu sebepten dolayıdır ki Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Taliban ile işbirliği konusunda bağımsız karar alması ve Batı dünyasının etkisi altında kalmadan onların çıkarlarının sağlanmasını beklememesi ve böylece Amerika'nın oyun sahasında Afganistan gelişmelerine eşlik etmek zorunda kalmamasını istemesi dikkat edilmesi gereken önemli konudur.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Mahmut Abbas'ın Jack Sullivan ile görüşmesi hakkında. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas 22 Eylül tarihinde Ramallah kentinde Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile bir araya geldi. Mahmut Abbas ve Sullivan görüşmesi birkaç boyuttan değerlendirilebilir. Birinci boyut, Sullivan'ın Siyonist rejim İsrail yetkilileriyle görüşmesi ardından Abbas ile bir araya gelmesidir. Sullivan salı günü işgal edilen Filistin topraklarına giderek başta ırkçı rejim Başbakanı Neftali Bennett olmak üzere Siyonist yetkililerle bir araya geldi. Buna göre Sullivan'ın özellikle Filistinli keşmekeş konusunda ırkçı rejim İsrail yetkililerinin görüşlerini dinlediğini, diğer yandan da muhtemel Filistin Özel Teşkilatı Başkanı'na Siyonistlerden bir mesaj taşıdığı söylenebilir. İkinci boyut Sullivan'ın ve Abbas'ın eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili aldığı kararının 4. yılında görüşmesidir. Eski Amerika Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Amerika Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den işgal altındaki Kudüs'e taşınacağını açıkladı ve Mayıs 2018'de bu kararı uygulamaya koydu. Buna ilaveten eski Amerika yönetimi özel teşkilata sağladığı mali desteği de kesti. Böylece Filistin ile Washington arasında ilişkiler resmen kesildi. Böylece 2016 yılından itibaren taraflar arasında herhangi bir görüşme yapılmadı. Bu bağlamda 5 yıl aradan sonra geçen hafta Amerika ve Filistinli yetkililer çevrim içi görüştü ve ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Amerika hükümeti ile Filistin Özel Teşkilatı arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin canlandırılmasının önemi vurgulandı. Bu nedenle Sullivan ile Abbas arasındaki görüşme Amerika ve Filistinli yetkililerin geçen haftaki toplantısına paralel olarak gerçekleşti.
Üçüncü boyut söz konusu görüşmenin Filistin Özel Teşkilatı'nın büyük ekonomik sorunlarla ile karşı karşıya bulunmasıdır. Özel Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas da Sullivan'a verdiği demeçte Filistin ekonomisi baskılar nedeniyle durgunluk seviyesine girdi dedi. Görünüşe göre Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşen Mahmud Abbas, örgütün bazı mali sorunlarını çözmek için Washington'un Filistin'e yardımının yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Dördüncü boyut ise online görüşmenin korsan rejimle Neftali Bennett ve Yair Lapid'in koalisyon kabinesinin göreve başlamasının ardından ırkçı rejim ve Filistinli yetkililer arasındaki işbirliği ve güvenlik görüşmelerinin başladığı bir zamanda gerçekleşmesidir. Buna rağmen korsan rejim kabinesi, Doğu Kudüs'te işgal yerleşim alanları, inşaat çalışmaları ve tek yanlı siyasetlerine ve Filistinlilere karşı şiddet eylemlerine devam ediyor. Bu bağlamda Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Sullivan ile yaptığı görüşmede, Siyonist rejim Filistin topraklarının işgaline son vermeli ve yerleşimlerin gelişimini durdurmalı vurgusunda bulundu. Mahmud Abbas ayrıca Sullivan'a hitaben açıkça Tel Aviv, Mescid-i Aksa'ya saygı duymalı ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin sınır dışı edilmesine son vermeli çünkü bu tür eylemler yasalara aykırıdır dedi. Fakat Abbas'ın söz konusu isteklerine rağmen görünüşe göre Sullivan bu talepleri yerine getiremeyeceği düşünülüyor. Zira Amerika'nın görevde olan hükümetinin korsan rejim İsrail kabinesi ve yetkilileri üzerinde de gerekli etki ve nüfuza sahip değildir. Beşinci boyutu ise söz konusu görüşmenin Filistin direniş grupları ile Siyonist rejim arasındaki çatışmanın arttığı bir dönemde gerçekleşmesidir. Bu nedenle muhtemelen Sullivan, Filistin direniş gruplarına korsan rejim İsrail ile olan çatışmaların yoğunluğunu azaltmaları için bir mesaj taşımış olabilir. Fakat unutmamak gerekirdi, Filistin direnişinin davranışı, ırkçı rejim İsrail'in işlediği cinayetlere bir tepkidir. Bu yüzden ırkçı rejimin cinayetlere ve boyutu azalmazsa, hatta yeni bir savaşın yaşanma ihtimali de bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz haftalarda CHP kulisinden bir haber ve iddia gündeme yansıdı. CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, Türkiye'nin İsrail'e heyet göndereceğine dair bilgi aldığını dile getirdi ve Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir heyetin İsrail'e gideceği haberi sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Özellikle ikili ilişkiler bağlamında. Biz bugün sohbetimizde Türkiye-İsrail ilişkileri konusunu ele almak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Efendim şimdi Türkiye-İsrail ilişkileri yeniden özellikle sosyal medya üzerinde tartışılmaya başlamıştır. Biz geçen sohbetlerimizde de sizinle ikili ilişkiler bağlamında bazı konuları ele almıştık ama şimdi bunun özellikle İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin gündemde olmasının nedeni hakkında alalım sizin fikirlerinizi, görüşlerinizi efendim.
Türkiye'nin umumen daxili siyaseti xarici siyasetin bir inikasıdır, onun bir demokrat reaksiyasıdır. Xarici siyasette olan meseleler daxilde təsirin koyur ve bu günlerde de Türkiye'nin daxilinde daxili problemler, o cümleden Türkiye lirin kıymetinin düşmeyi ve daxilde biraz yaşayışın insanlar için çetin olmağı, yani iqtisadi problemler, müxalifətin tənqidləriyle karşılanıb ve cemaatin narazılığı bəllidir. Yaşayış cemaat için daha çetinleşib ve tənqid edənlər, hükümeti tənqid edənlər də, müxalif partiyalarda bunun rişəsini AKP hükümetinin dış politika ve dış əlaqələrdə olan problemlerinde bilir. Bu onu sıx sıx dilə getirir. Ve onların deyişinə göre Türkiye'nin dış əlaqələri indi tıxanıb ve demek olar ki bərbad vəziyyətdədir. Onların dediklerine göre indi Türkiye hem qonşuları ilə hem dünyada olan dövlətlərlə böyük problemleri var. O cümleden Suriye'de komşusu Suriye ile problemi var. Suriye'de bazı terörist grupları, o cümleden Ennüsrani ve azad Suriye'nin azad ordusu adlandırdığı terörist bölmeleri himaye altına alıp ve onlar bu meseleni Türkiye halleleyebilmir. Başka taraftan İran'la problemleri var. O taraftan Ağdeniz'de qonşuları ilə, o cümlədən Yunan ilə problemi var və Yunan dövləti ilə olan köhnə yaralar demək olar ki indi deşilib və çətinləşib. Misr ilə, Suudi Ərəbistan ilə da ki neçə ildir işi münasibət gərgindir. İran ilə qonşuların içində ən iyi münasibəti olan Türkiyənin əxirdə təzəlikdə Azərbaycandan himayə adıyla teröristlerin Qafqaza ve İran sərhədlərinə yol açması İranı çok demək olar ki narahat edib ve İran bu məsələdən tənqidçidir ve demək olar ki Türkiyə huşlar veribdir ki bu teröristleri ki Azərbaycandan himayə altında muzdur teröristleri Suriyədən Qafqaza onların gətirməyi Azərbaycana kömək döyür, bəlkə Azərbaycanın demək olar ki, haqq və ədalət uğrunda apardığı mücadiləni və mücahidəni və onların indiyəcən təmiz demək olar savaşlarını, öz torpaqlarının azadlığı uğrunda apardıqları savaşı indi teröristlərin napaç vücudları ilə demək olar şübhə altına alıb və bunların gələcəkdə problemi olacaq. Həm də Türkiyənin Amerika ilə də şəraiti gərgindir. Baxmayaraq ki, Amerika ilə keçmişdə köhnədən müttəfiqdir. Aralarında böyük təhlükəsizlik, mədəni, siyasi və əskəri anlaşmalar var. Bəli, Amerika hələ də Türkiyənin Suriyədə terörist bildiği PKK, PYD qruplarına himayə edir. Avrupa ilə də ki, şərait çox gərgindir bu yaxınlıqda, xüsusən Fransa ilə daha gərginləşib, Almanla da həmçinin. Rusiya ilə də münasibət çox iyi görsənsə də, bəli, əslində Rusiya Türkiyədən narazıdır. Həm Türkiyənin Ukrayna qarşısında apardığı siyasətə görə, həm Türkiyənin xüsusən Rusiyanın həssas olduğu Qafqaz bölgəsində çobut müdaxiləsi, o mənaya ki, ora terörist qrupların aşması Rusiyanı da çox əsəbləndirib. Bunların hamısını bir-birinin yanına qoyanda demək olar ki, Türkiyənin xarici siyasəti indi çox çətin şəraitdədir. Ona görə də təbiidir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri cənab Çavuşoğlu çalışa ki, bu gərginliği biraz azalda və qonşularla olan və yoxun bölgədə olan ölkələrlə, xüsusən müsəlman ölkələrlə olan münasibətin bir miqdar gərginliği azaldı. Ona görə çalışırlar ki, həm Minsklə biraz gərginliği də azaldılar və Minsk buna yol vermək, həm də Suudi Ərəbistanla. Çünki bu yaxınlarda Suudi Ərəbistanda və bəzi başqa Ərəb ölkələrində Türkiyənin ticari malların, demək olar, onlar boykot elədilər, almadılar və rəflərdən mağazalarda yığışdırdılar. Bunlar Türkiyənin qıdığı gələn yerlərdir. Yəni, Türkiyənin iqtisadi məsələdə çox zərbə gördüyü və onlardan məğlubiyyətə uğradığı yerlərdir iqtisad Türkiyə üçün. Ona görə də ki, əlan çalışır ki, həm Misirlə, həm Suudi Ərəbistanla münasibəti biraz gərginlikdən azalsın və həmçinin sayunistlərlə, İsraillə də xub təbiidir ki, bir miqdar həməşə Türkiyə İsraillə demək olar ki, bino necə deyirlər, çəlişkili bir münasibəti var.
Tahran Radyosu.
İsrail ilə ilgili ilişkilərdə Türkiyə biliyorsunuz, hər zaman yani sözdə Filistinə dəstək bağlamında, Filistin xalqına dəstək bağlamında bazı kınamaları olmuşdur, lafda bunlar qalmışdır. Amma yani pərdə arxasında Türkiyənin İsrail ilə ilişkilərində gördüyümüz kimi yani zaman zaman haberlər və raporlar vardır. Şimdi Filistin özgürlüyünə dəstək bağlamında bu ilişkiləri yorumlamaq mümkün mü acaba?
Təəssüflə Türkiyə, bizim arzımız budur İslam dövlətləri arasında. Türkiyə İslam İslami müsəlman dövlətlər arasında böyük dövlətdir, böyük ölkədir. Və qətən Türkiyə dövlətinin, Türkiyə millətinin, müsəlmanların həssas məsələlərində, müsəlmanlara önəmi olan məsələlərdə müsəlmanlarla bir səfdə dayanmağı, bir səfdə yeriməyi və bir mücadilə aparmaqları İslam dünyası üçün çox önəmlidir.
Evet.
Amma təəssüflə Cumhuriyyət dönəmində indiyəcən Türkiyə həmişə səy eləyib ki, özün İslami hüviyyəti ilə yox, bəlkə Avropa hüviyyəti ilə tanıtırsın və ona görə də həmişə müsəlman, İslamın məsələlərinə Türkiyə demək olar belə bir sıcaq münasibət göstərməyib. Amma bu yoxun illərdə AKP xüsusən iqtidara gələndən sonra bir İslami siyasət göstərmək istəyir. Amma bu İslami siyasət göstərməyin lazımiyyəti budur ki, İslamın özü aydın, şəffaf olduğu kimi bu siyasətdə aydın və şəffaf olar. Aydın, şəffaf olmağın mənası budur ki, ya yəni izni belə necə deyirlər, dostla dost, düşmənlə düşmən olmaq gərəkdir.
Evet.
İsrail müsəlmanların belə qatı düşmənidir, buna da şəkki şübhə yoxdur. Yəni bu düşməninlə demək masaq zadında nə deyirlər, pərdə arxasında ondan qızğın iqtisadi münasibət qurmaq, keçmişdə olan, yəni keçmişdə dərbətçilərin, Amerikanın Türkiyə-Amerikanın fərmanı altında, dəsturi altında, əmri altında olan dövrdə İsrail ilə Türkiyə arasında bağlanan anlaşmalar, müqavilələr hərəzə keçərlidir. Yəni AKP hökuməti gəlib deməyibdir ki, mən bir müsəlman dövlətəm, müsəlman ölkəyəm, mənlə İsrailin bu cür gizli hər cür anlaşma, bir dost, müttəfiq olmaq yaramaz və onları o müqavilələri demək olar ki, dayandıra və batil eləyə. Bunların heç birisini eləməyibdir. Yəni, Kənan Evren dövründə Ondan sonra Ecevit dövründe, ondan sonra Süleyman Demirel dövründe İsrail'le münasibet ne derinlikteydi, indi de o cür değil. Daxil, əslində, tüm o müqaviləler, o kontraktlar İsrail'lə bağlanılan anlaşmaların hamısı yerlən keserlidir. Amma bunun mənfəəti var Türkiyə. Türkiyə mal satır, mal alır, turist gətirir və Amerikanın lobilərindən istifadə edir. Necə ki, Amerika yahudiləri, Amerikanın lobbisi, yahudilərin lobbisi Amerikada cənab Erdoğan'ın sinəsində nişan taxdı.
Evet.
İsrail'in dostluk nişanı. Yani bu hiç Müslümana böyle bir onlar medal vermeyipler. Tek Erdoğan'a verdiler. Niye verdiler? Çünkü Erdoğan'ın apardığı siyasetten razılık gösterdiler. Ama bu tabiidir ki aynı halda Türkiye bu menfaatin dalıca aynı yandan bir Müslüman devleti olarak hususen Müslüman kardeşlere bağlı olduğu için tabiidir ki bir İslami sima da özünden göstermek istiyor. Evet. Müslüman qismin Türkiyədə oyun almaq istəyir.
Evet.
Dünyada Müslüman dövlətləri arasında Müslümanlara xain kimin yox, bəlkə Müslümanların ən öndə gedən dövlətləri kimin göstərmək istəyir. Bəlkə özün Müslümanların lideri kimin göstərmək istəyir. Bunun da eyni anda mənfəətini aparmaq istəyir. Bunun da lazımlısı budur ki, hərdən bir dəfə İsrailə bir demək olar laf soxuşdurmaq, bir tənqid eləmək, hay salmaq, dad, fəryad İsraildən belə himayət, bu cür filan, bunlarla olmur, bunların hər ikisi bir yerdə olmaz. Yəni, həm İsraillə düşmənliğin çörəyini yesən, mənfəətin aparasın, iqtisadi mənfəətin, daxili siyasi mənfəətin, həm də İsraillə dostluğun mənfəətin aparasın, ondan hər cürlü əməkdaşlıq eləyəsən, ondan informasiya mübadiləsi aparasan, casusluq, əməkdaşlıq eləyəsən, hərbi əməkdaşlıq eləyəsən, bu olmaz ki bir şey. Bilaxara İsrail ya müsəlmanlarla dostdur, ya dostdur. Türkiyə dövlətdir, ya müsəlmanların dostudur, ya dövr.
Evet.
Bunun ikisi bir yerdə sığmaz. Amma Türkiyə bunun hər ikisini istəyir. Yəni, nə deyərlər, həm aşı içmək istəyir, həm plov yemək istəyir. Bunun hər ikisi bir-birinə olan dövr, bir yerdə olmaq olan iş dövr. Odur ki, yeri gələndə Türkiyə İsrailin əleyhinə şuarları hızlandırır. Yerdə gələk indiki kimin görə şərait belə çətindir. Yahud lobbisindən himayə almaq üçün belə yəni Türkiyə iqtisadi baxımdan sıxıntı çəkir. O təbiidir ki, finans bazarında, sərmayə, kapital bazarında yahudilərin əli var. Onların nəzərini cəlb eləmək üçün indi biraz Türkiyədən himayə eləsinlər, orada təzyiqi azalsınlar. Belə İsrailin boyun oxşamalar da olur ki, cənab Çavuşoğlu onu İyi
yapın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye-İsrail ilişkileri konusu etrafında uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim kahirelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 30. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Allah Resulü şöyle buyurur: İçinde Kur'an-ı Kerim bolca tilavet edilen evde hayır çoğalır ve hane halkının rızkı artar, gök sakinlerinin gözünde yıldızların yer halkının gözünde parladığı gibi parlar.
Allah hamdülillah, Allah subhanallah,
Allah hamdelillah, Allah subhanallah, Allah hamdelillah.
Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın tüm her şeyinden üstündür ve Kur'an-ı Kerim'in sözlerinin başka sözlere üstünlüğü Allah-u Teala'nın tüm kullarına üstünlüğü gibidir. Allah Resulü vahiy ayetlerini okuma ve üzerinde düşünme konusunda birçok faziletten söz etmiştir. Bu yüzden her Müslüman insan günde Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri tilavet ederek evini ve gönlünü aydınlatmalıdır.
Mısırlı büyük karelerin güzel tilavetleri dinleyenleri onları ve yöntemlerini daha fazla tanımaya teşvik edecek kadar duymaya değer cazip tilavetlerdir. Bu hoş sedalı karelerden biri de Mısırlı büyük kare Abdülfettah Şaşai'nin oğlu Üstad İbrahim Şaşai'dir. İbrahim Şaşai, Üstad Abdülfettah Şaşai'nin oğludur. Babasının tarzını ve tilavet tekniğini yaşatmaya çalışır.
Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve uzlifetil cennetu lil muttaqin gayre ba'id. Hâzâ mâ tu'adûne likulli evvâbin hafîz. Men haşiyel rahmâne bil gaybi ve câe bi kalbim.
Cazip, güçlü, güzel, hazin ve manaya dönük sesi Üstad İbrahim Şaşai'nin tilavetlerinde dikkat çeken özelliklerdir. Üstad Şaşai'nin güçlü sesinde çok has bir yankı vardı. Özellikle kalın perdelerde tilaveti daha da cazip hale geliyordu. Üstad Abdülfettah Şaşai'nin son oğlu olan İbrahim Şaşai, Kur'an-ı Kerim tilavetinde babasının tarzını izliyordu. Üstad İbrahim Şaşai'nin tilavette tüm çabası, babasının tilavette sahip olduğu asalet, huşu ve vakarı korumaya ve bu tarzı sürdürmeye yönelikti.
Tilavet semalarında parlayan Mısırlı büyük kari Abdülfettah Şaşai, ülkesinde en büyük kari olarak kendine özel çok zorlu ve emsansız bir tarza sahipti. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim uzmanları Üstad Abdülfettah Şaşai'yi taklit etmenin asla kolay olmadığını belirtiyor. Baba Şaşai tilavetlerinde çok komplike teknikleri uygulayan bir kariydi. Uzmanlara göre bir kari yaratıcı, İyi düşünceli, zevkli ve müzik kulağı güçlü olan ve tüm bunların yanında güçlü bir sesi ve gırtlaktan yaralanan bir kari, belki Üstad Abdülfettah Şaşai'yi taklit edebilirdi. Üstad Şaşai'nin tarzı oldukça caziptir. Ancak şimdiye kadar pek fazla kari bu tarzı taklit edememiştir. Zira Üstad'ın tarzı çok teknikal bir tarzdır. Bu yüzden karilerin en teknik karisi olarak ün yapmıştır.
Günümüzde genç kariler daha çok klasik ve kalıplaşmış tarzlara eğilimlidir. Bu yüzden Mısır ve diğer İslam ülkelerinde Üstad Abdülfettah Şaşai'yi taklit edenlerin sayısı çok azdır. Ancak tilavette babasını taklit etmek Üstad İbrahim Şaşai'nin yaptığı ve büyük ölçüde başarılı olduğu bir işti.
Tahran Radyosu.
Üstad İbrahim Şaşai gençlik çağında Mısır radyo televizyon sınavlarına girdi. hemen hakemlerin dikkatini üzerine çekti ve hızla kabul edildi. Bundan sonra İbrahim Şaşay'ın radyo ve televizyonda icraatları başladı. Ancak İbrahim Şaşay'ın tilavet alanda yükselmesine yol açan önemli bir gelişme 1956 yılında Irak'ta yaşandı. İbrahim Şaşay'ı babası ve üstad Abdülbasıt'la birlikte Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Mısırlı heyet yaklaşık bir hafta Irak'ta kaldı. Çeşitli mekanlarda ve camilerde muhteşem tilavetleri gerçekleştirdi ve Irak halkı tarafından yoğun ilgi gördü.
Bu arada Mısırlı karilerin Irak'ta en önemli ve en çok ses getiren tilaveti, Kazimiye'de Kutsal Türbe'nin batısında yer alan ve Kureyş Avlusu adıyla anılan avluda Irak halkından büyük bir kalabalığın huzurunda gerçekleştirdiği tilavet oldu. O meclis Kur'an-ı Kerim tilavet tarihinde unutulmaz bir meclis olarak kayda geçti. Öyle ki günümüzde Irak halkı hala o meclisten bahsediyor. 2 Ocak 1956 tarihinde düzenlenen bu mecliste Mısırlı karilerin her biri yaklaşık yarım saat tilavet etti. Üstad Abdülfettah Şaşai, oğlu İbrahim Şaşai öğleden önce ve yeni Üstad Abdülbasıt ve Üstad Abdülfettah Şaşai öğleden sonra Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Üstad İbrahim Şaşai ise tilavetine Ra'd suresi ile başladı, ardından Meryem suresini çok güzel bir sesle tilavet etti.
Üstad İbrahim Şaşay'ı Kur'an-ı Kerim tilavetinde ahkam ve vakfeleri ve başlangıç noktalarına çok hakim bir kariydi. Üstad ayetlerin mealini de tilavetlerine yansıtıyordu. Bu bağlamda emsalsiz bir üstad olan babası gibiydi. 1962 yılında Üstad Abdülfettah Şaşay'ı hayata gözlerini yumduğunda Üstad İbrahim Şaşay'ı Mısır'ın Hazreti Zeynep Camii'nde babasının yerine geçti. Böylece caminin daimi imamı ve karisi oldu. Bundan sonra Üstad İbrahim Şaşay'ın teravetini sevenler bu mekanda toplanmaya ve onu dinlemeye başladı. Üstad İbrahim Şaşay'ı Hazreti Zeynep Camii'nde çok güzel tilavetler icra etti. Bu seçkin ve sesi güzel kari 1992 yılında 62 yaşındayken Kahire'de hayata gözlerini yumdu. Fakat unutulmaz tilavetleri geride bıraktı.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صدق الله العظيم.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Değerli dostlar, bildiğiniz üzere bizi parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamene'nin tehditlere uygun biçimde savunma gücünü geliştirme zaruretiyle ilgili görüşünü gözden geçireceğiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi biyanatında birçok kez güvenlikten yararlanmanın elzemleri ve zaruretlerini beyan ederek İslami nizamın caddeleyici güç politikasının amacı uluslararası zorbaların İran'a saldırma hayalinden vazgeçirmek olduğunu vurgulamıştır. Ayetullah Hamene'yi bu bağlamda şöyle diyor: "Düşmanlar eğer İran'a saldırmaya kalkıştıklarına en sert tepkiyle karşılaşacaklarını bilmelidir. Zira onlar savaşı başlatan taraf olabilir. Ancak sonu asla onların elinde olmayacaktır."
İran İslam Cumhuriyeti'ne dayatılan 8 yıllık savaşta küresel sulta düzeninin iki süper gücü Saddam rejimi üzerinden dayattıkları savaşta bu rejimin baş hamileriydi ve Bas ordusunu baştan başa donatarak İran milletinin katliamına ortak oldular. Söz konusu süper güçler verdikleri destekle sadece Saddam rejiminin dayattığı savaşın sürdürülmesine zemin oluşturmadı, aynı zamanda bölgenin güvenliğini de tehlikeye attılar. Bu arada İran'ın bölgede güvenlik tertibatında etkili rol ifa etmesi itibariyle İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ve caydırıcı alanlarda en yüksek düzeyde yer alması stratejik önem arz ediyor.
Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakari, Batasya bölgesinde güvenliğin korunma önemi hakkında şöyle diyor: "İran İslam Cumhuriyeti tehditlere karşı koyma alanında önemli sorumluluğu bulunuyor ve bölgede güvenliğin sağlanması için bölge ülkeleri arasında işbirliği ve bölgesel kapasitelerin kurdurulması en makul ve en önemli çözüm yolu olduğunu savunuyor."
Kuşkusuz konvansiyonel savunma prensiplerine uygun savunma ve caydırıcı güce sahip olmak tüm ülkelerin en meşru hakkıdır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi güvenlik konusunda yaptığı vurguda güvenliğin korunması ve düşmanların tamah gözünü kör etmek için füze, İHA ve savaş uçağı gibi savunma araçlarının geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayetullah Hamine'yi Kum halkını tarihi kıyamının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin ülke semalarında Amerika'nın İHA'sını düşürmesi veya Irak'ın Anbar eyaletinde Amerika'nın Ayn al-Esad hava üssünü füze yağmuruna tutması gibi savunma gücünün iktidarına işaretle şöyle dedi. Düşman bu gerçekler karşısında İran'ın savunma yeteneklerini ve gücünü hesaplarında ve kararlarında göz önünde bulundurmak zorundadır.
Amerikalılar İran'a karşı yaptırımların ve tehditlerin durumunda hatta İslami İran'ı askeri saldırı ile tehdit etme noktasına kadar ilerlediler. Ancak bu tehdidi hayata geçirmeye cesaret bile edemediler. Nitekim Pentagon'un İran'la savaşın Amerika için çok ağır maliyeti ve büyük bir stratejik hata olacağı sonucuna vardığı yönünde birçok işaret bulunuyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Abdurresul Divsalar bu konuda şöyle diyor. İran'ın savunma doktrini Amerikalı komutanların bu sonuca varmalarında etkili olmuştur. Dolayısıyla İran'ın askeri iktidarı Amerika'yı saldırmaktan caydıran etkendir.
İran İslam Cumhuriyeti kutsal savunma yıllarında elde ettiği deneyimlerden hareketle ülkenin savunma bünyesini güçlendirme yolunda önemli ve büyük adımlar atmış ve savunma sanayisi, kruz füzeleri, karadan karaya fırlatılan balistik füzeleri, nokta vuruşu yapan füzeler, ses ötesi hızlı hareket eden füzeler, lazer güdümlü füzeler, hava savunma sistemleri, karadan denize ve denizden denize fırlatılan füzeleri, en modern savaş gemileri, hücum botları, kruvazörler, denizaltıları, çeşitli kategorilerde tank ve zırhlı araçları, iletişim cihazları, telsiz ve elektronik savaş cihazları gibi çeşitli askeri teçhizatı ve silah tasarım aşamasından yapımına kadar kendi imkanları ile üreterek dünyanın seyrek sayıda ülkesi arasında yer almıştır.
Tahran Radyosu.
Bundan başka İran savunma sanayi, askeri alanların en komplike teçhizatı olan hava savunma sistemlerinden uyarı radarlarından düşman hedeflerine izini süren radarları ve füzeleri, elektronik savaş ve siber savaş cihazlarından çeşitli telsiz ve iletişim cihazlarına ve diğer birçok askeri teçhizata kadar birçok teçhizatta kendine yeter hale gelmiştir. Bu gelişmeler İran İslam Cumhuriyeti askeri gücünü tehditlere uygun olarak ve bilimsel ve teknolojik imkanları kullanmak ve askeri personelinin gücünü ve teçhizatını geliştirmekle düşmanların her türlü tehdidine karşı tam hazırlıklı hale geldiğini gösteriyor. Korsan İsrail istihbaratına yakınlığı ile bilinen Dev Kafile sitesi İran'ın füze gücü hakkında ise şu ifadeleri kullanıyor. Batı uzmanların tahminlerinin aksine ne Amerika ne de İsrail İran füzelerine karşı koyabilecek güçte ve kapasitededir.
Öte yandan unutmamak gerekir ki İran İslam Cumhuriyeti dünyanın en önemli stratejik coğrafyasında yani Batı Asya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Nitekim Amerika'nın bölgede sürekli savaş çığırtkanlığı yapması yüzünden bölgede toplu güvenliği ve istikrarı korumak ayrı bir önem arz etmeye başlamıştır. Bir başka ifadeyle bugün Batı Asya bölgesi Batı'nın krizlere yol açan müdahalelerinin hedefi olmuştur. Bu yüzden bu geostratejik bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumak ancak caydırıcı güç dengesini kurmakla mümkündür. Buna göre İran'ın bölgede güvenlik tertibatında etkili rol ifa etmesi itibariyle İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ve caydırıcı alanlarda en yüksek düzeyde yer alması stratejik önem arz ediyor. Bu bağlamda füze gücü İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri doktrininde tehditlere karşı koymak üzere en anahtar eksenlerinden birini oluşturuyor.
Amerika'da yayınlanan The National Interest dergisi İran'ın çeşitli alanlarda caydırıcı gücü hakkında yaptığı yorumda şöyle yazıyor. Askeri kabiliyetler İran'ı asla gizlemediği bir gerçektir. Nitekim birçok askeri uzman İran'ı füze gücü bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını belirtiyor.
Aslında istikbal güçleri İran'ın bölgede konumu ve rolü ne kadar olduğunu, şimdiye kadar da bölgede birçok tehdidi ve kumpası bertaraf ettiğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu zümre İran İslam Cumhuriyeti kritik Batı Asya bölgesinin en büyük güçlerinden biri olduğunu da biliyor. Askeri caydırıcı güç bakımından bu kapasite aynı zamanda savunmaya ve etkili taarruza yönelik olup amacı düşmanı askeri saldırıdan caydırmaktır. Zira tehditler her zaman vardır. Oysa İran'ın gücünü geliştirmesinin anlamı kesinlikle başkalarına yönelik tehdit değil, bilakis bölgede toplu güvenliği ve istikrarı güçlendirmeye yöneliktir.
Muhterem dinleyiciler, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 14. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan konulu bölgesel ve uluslararası müzakereler.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan hakkında düzenlenen bölgesel ve uluslararası müzakerelere gözden geçirdiğimiz sohbetimizle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Afganistan'da Taliban örgütü 15 Ağustos 2021'de yeniden iktidarın başına geçmesinin ardından bu ülkede Taliban dönemindeki uygulamalardan duyulan bölgesel ve uluslararası kaygılar bazı ülkelerin çok yönlü oturumlar düzenleyerek Afganistan'da durumun iyileşmesine yardımcı olmaya yönelmelerine sebebiyet verdi. Bu süreçte doğal olarak Afganistan komşuları diğer ülkelere nazaran bu ülkenin şartlarından daha çok etkilendiği için ilk oturumlar bu ülkelerce düzenlendi. Şimdiye kadar Pakistan'ın komşusu olan İran ve Pakistan ev sahipliğinde iki oturum gerçekleştirdi.
Afganistan komşularının Pakistan ev sahipliğinde çevrim içi yöntemiyle düzenledikleri ilk oturuma Çin, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan temsilcileri katıldı. Katılımcılar Afganistan'da istikrarın sağlanması için görüşlerini beyan etti. Tahran'da düzenlenen ikinci oturma ise Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları doğrudan Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları da çevrim içi yöntemiyle katıldı. Tahran'da düzenlenen bu oturumun sonunda yayımlanan 11 maddelik bildiride katılımcılar Afganistan meselesi ancak tüm etnik grupların katılımı ile kurulacak kapsamlı bir hükümetle çözümlenebileceğini vurguladı.
Tahran oturumunun sonunda yayımlanan bildiride uluslararası toplumdan Afganistan'da insani krizi ve mülteci dalgasını önlemek üzere bir an önce gıda, ilaç ve kış mevsiminde gerekli teçhizatın insani yardım çerçevesinde karşılanması ve Afganistan komşularına ve uluslararası camiaya yeni bir şok uygulanmasının önlenmesi talep edildi. Bildiride ayrıca Afgan taraflardan iç ve dış politika alanlarında temkinli ve tevazülü politikaların doğrultusunda hareket etmeleri ve toplumda bir an önce düzeni sağlamaları, devlet arkanlarından etkili faaliyetine zemin hazırlamaları, Afgan halkına kamu hizmetlerini sunmaları, halkın seçim durumunu iyileştirmeleri, etnik gruplar, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın temel haklarını korumaları talep edildi.
İslamabad'da 8 Eylül 2021'de düzenlenen 1. ve 27 Ekim 2021'de Tahran'da düzenlenen 2. Afganistan Komşuları Zirvesi'ne Taliban hükümeti uluslararası düzeyde tanınmadığı için katılmadı. Bu iki zirvede katılımcı ülkelerin temsilcileri Afganistan'da kapsamlı bir hükümetin kurulmasına vurgu yaparak bu doğrultuda Taliban örgütünden bu ülkenin siyasi geleceğinde tüm etnik grupların katılımı için gereken zemini hazırlamasını istedi.
Gerçi Taliban örgütü başkent Kabil'i ele geçirdiği ilk günlerde Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsamlı bir hükümet kurma sözü verdi. Ancak örgüt şimdiye kadar uluslararası toplumunda talebi olan ve Afganistan'da kurulacak siyasi yapıda tüm etnik grupların yer almasını öngören bu talebi hayata geçirme yönünde hiçbir adım atmadı. Aslında çeşitli siyasi, güvenlik ve iktisadi sebeplerden ötürü Afganistan gelişmelerini çok yakından izleyen komşuları diğer ülkelere nazaran daha fazla Taliban örgütünün tek başına iktidar olmaktan kaçınması ve tüm etnik grupların katılımıyla kapsamlı bir hükümet kurması üzerinde ısrar ediyor.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Afganistan durumunu irdelemek ve bu ülkede şartları iyileştirmek üzere düzenlenen bölgesel ve uluslararası oturumların devamında Hindistan yönetimi de bir süre önce 7 bölge ülkesinin milli güvenlik sekreterleri ve danışmanlarına ev sahipliği yaptı. Bu oturuma katılan ülkeler de bir kez daha Afganistan'da tüm halk kitlelerini kapsayan kapsamlı bir hükümetin kurulma zaruretine vurgu yaptı. Hindistan'da düzenlenen güvenlik zirvesine katılan ülkelerin milli güvenlik sekreterleri ve danışmanları Afganistan toprakları teröristlerin sığınağı ve terör üssü haline gelmemesine de vurgu yaptı.
Afganistan'ın durumuna ilişkin uluslararası oturumların devamında en son Pakistan yönetimi 19 Aralık Pazar günü İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları İslamabad'da düzenlenen zirvede Afganistan'da kış mevsiminde milyonlarca insanı açlık tehlikesiyle karşı karşıya getirecek derin iktisadi krizi hafifletmek üzere bir insani yardım fonu kurmayı kararlaştırdı.
Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da gıda programı temsilcisi ise şöyle diyor. Ben bu programda yaptığım 20 yıllık çalışmamda hiçbir zaman şimdi Afganistan'da meydana gelen insani krizin şiddetinde ve ölçeğinde bir krize şahit olmadım. Afganistan'da kuraklık ve son savaşlar bu ülkede yoksulluk tsunamisine yol açmış bulunuyor.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Afganistan'ın ekonomisini çökmekten kurtarmak için Kabil'e mali kaynaklarına ulaşması zaruri olduğu ve Afganistan Merkez Bankası'nın bloke edilen milyonlarca dolar parasını serbest bırakmak üzere gerçekçi çözüm yolları bulunması gerektiği vurgulandı. Oturumda Afganistan Dışişleri Bakanlığı Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki, katılımcı ülkelerden Amerika'nın Taliban hükümetine dayattığı yaptırımları kaldırması için Washington'a baskı uygulamalarını istedi.
İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Zirvesi Taliban örgütü son aylarda Kabil'de kurduğu hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması için yoğun emek harcadığı bir sırada düzenlendi. Bu zirve aynı zamanda Taliban heyetinin zirveye katılan Dışişleri Bakanları ile istişarelerde bulunma fırsatı oldu. Gerçi Taliban örgütü şimdiye kadar birçok kez uluslararası camiadan bu örgütü tanımalarını istedi. Ancak şimdiye kadar hiçbir ülke Taliban'ın Afganistan'da iktidarını tanımadı.
Gerçekte bundan önce de Taliban örgütünün Afganistan'da iktidarın başında bulunduğu yıllarda radikal uygulamaları ve yine iç arenada tüm etnik grupların katılımı ile kapsamlı bir hükümet kurma yönünde adım atmaması, özellikle kadın hakları, bireysel ve sosyal özgürlüklere kısıtlama getirmesi, uluslararası camianın da Afganistan'da Taliban hükümetini tanıması yolunda kuşkulara yol açan etkenler olduğu anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, Afganistan hakkında düzenlenen bölgesel ve uluslararası müzakereleri ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, namaz kılmanın Kur'an-ı Kerim'in uygulamalı talimatlarından biri Allah'ı anmak olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Namaz kılmak, Allah'ı anmak ve zikretmek ve de beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl içindir. Ramazan ayı nedeniyle bunu da dikkate alalım ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Bu uygulamalı talimatlardan biridir. Namaz zikir içindir, anmak, yad etmek içindir. Namazı Allah'ı zikretmek için koruyun. Bugün eğer biz bu konuda kendimiz davranırsak, ki buna hepimiz amel edebiliriz, namazı dikkatlice kılalım ve namazda kalplerimizi başka yerlerde bırakmayalım ve namazı Allahu Teala'yı zikretmek için kılalım, bu kesinlikle bizim ruhsal yücelmemizde birçok etkisi olacaktır. Ayrıca ey iman edenler, tevbe-i nasuh ile Allah'a tevbe edin ki Bu günler tevbe günleridir. İstiğfar günleridir. Allah'a rücu günleridir. Umarım inşallah Allahu Teala bizim tüm halk kitleleri ve tüm Müslüman kitlelerine Ramazan ayı görevlerini, İslami görevleri yapma başarısı versin. Kur'an'a amel edelim. Kur'an'ın bu talimatları, Kur'an'ın tüm bu binlerce uygulamalı emirleri yapılabilirdir. Elbette hükümetler daha fazla sorumlulukları vardır. Ülkeye egemen olan güçler ve toplumun yöneticileri daha fazla sorumlulukları vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını ele aldığımız Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.